Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. İkinci lemmada kalmıştık. Rabbim istifadeyi nasip etsin. Sayısız hatemlerden, mühürlerden, canlı mahlukata vaz edilen, konulan hayat hatemine bakınız. İkinci lemmada üstadımız hayat hatemine bakıyor. Üstadımız Risale-i Nur'un Kur'an'dan süzüldüğünü çok yerde beyan eder. İşte sanki bu ayet-i kerime de Kur'an'ın şu ayetinden süzülmüş bir ifade gibi bana geldi. Teberrüken dersin de feyzine medar olsun diye bu ayetle başlayalım. Fenzur ila asari rahmetillah. Allah'ın rahmet eserlerine bak. Keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. Allah ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltiyor? Yeryüzüne nasıl hayat veriyor? Bakın, ayette Rabbimiz yeryüzüne bakmamızı emretti. Ve yeryüzüne bakarken kendi hayat hatemini, mührünü ve damgasını tefekkür etmemizi emretti. İnne zalike le muhyil mevta. Bunu yapan ölüleri de diriltir. Ve vala kulli şeyin kadir. Ve onun gücü her şeye yeter. Şimdi ayet-i kerime ile üstadımızın ifadesini mukayese edelim. Sayısız hatemlerden canlı mahlukata vaz edilen canlı mahlukat. Ayet-i kerime diyordu ki bakın Allah'ın rahmet eserlerine. Ayet-i kerimedeki rahmet eserlerine mukabil üstadımız canlı mahlukat demiş. Canlı mahlukata vaz edilen hayat hatemine bakınız. Hayat hatemi ayet-i kerimede ne geçiyor? Keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. Ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltiyor? Üstadımız ifadesiyle ayet-i kerimenin ifadesi neredeyse birbiriyle aynı. Hatta ayet-i kerimenin sonu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allah'ın gücü her şeye yeter. İkinci lemmanın son cümlesini okuyoruz. Ancak ve ancak üstadımız icraatları sayıyor ve şöyle hatime yapıyor. Ancak ve ancak her şeyi yaratan Halik olabilir. Ve subhanallah. Ve böyle bir tasarruf yalnız Rabbul Alemine mahsus bir hatemdir. Ayet-i kerimenin sonu gücün ve kudretin ancak Allah'a mahsus olduğu, Allah'ın her şeye gücünün yettiğiyle tamamlanmış. İkinci lemmanın hatemi de her şeyi yaratan ancak Halik Allah olabilir ve bu tasarruf ancak Rabbul Alemine mahsustur diye tamamlanmış. O halde biz ikinci lemmayı mütalaa ederken beyan ettiğim ayet-i kerimenin tefsiri sadedine mütalaa edelim. Yani bizler şu anda Kur'an'ın bir ayetini anlamaya çalışıyoruz. Ve Risale-i Nur Kur'an'ın bu ve benzeri ayetlerini tefsir eder. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde biz gökten bir su indirdik. فَاَحْيَا بِالْاَرْضَ بَعْدَ مَفْتِيَا. Ölümünden sonra yeryüzünü dirilttik. Cenab-ı Hak birçok ayet-i kerimesinde bizim yeryüzüne bakmamızı ve yeryüzündeki hayat hatemini okumamızı emrediyor. Ancak hayatın nesine bakacağız? Hayata baktığımızda hangi noktaları tefekkür edeceğiz? Şimdi üstadımız ikinci lemada hayatın neresine bakacağız? neyi tefekkür edeceğiz bunu bize öğretiyor. Devam edelim. Evet, canlı bir mahluk camiiyeti itibariyle, toplayıcılığı cihetiyle kainata küçük bir misaldir. Birinci cümlemiz bu. Hayat öyle bir iksir ki, öyle bir şey ki, bir mahluka girdiğinde o mahluku kainata küçük bir misal yapıyor. Kainatın misali musaggarı, küçültülmüş misal. Mesela canlı bir mahluk olarak kendimizi ele alalım. Bakalım kainatta ne var? İnsanda ne var? Kainatın dörtte üçü su, insanda da su var. Kainatta elementler var, insanda da elementler var. Kainatta dağlar var, dağlara mukabil insanda kemik var. Kainatta nehirler var, insanda buna mukabil kılcal damarlar var. Kainatta orman var, insanda saç var, kıl var. Kainatta fırtınalar, kasırgalar var, insanda öfke var. Kainatta çekme ve itme kuvveti var. Aynı kuvvet insanda da mevcut. Dafiya ve cazibe kuvveti. Manevi ciheti de bunun gibi. Kainatta alemi ervah var. Ruhlar alemi. İnsanda o alemden gelmiş bir ruh var. Alemi misal var. İnsanda rüya var. Levh-i mahfuz var kainatta. İnsanda buna mukabil hafıza kuvveti var. Şu alemde arş var. Arşa mukabil insanda kalp var. Alemde kürsü var. Kürsüye mukabil insanda dima var. Alemde şeytanlar var. Şeytana mukabil insanda nefis ve lümme-i şeytaniye var. Alemde melekler var. İnsanda güzel ilhamlar var. Bunlar gibi uzatabiliriz. İnsan şu alemin küçük bir misali. Yani eğer biz alemi küçültebilseydik bir insan veya canlı bir mahluk olurdu. Canlı bir mahluku büyütebilseydik de şu kainat ve alem olurdu. O halde şu neticeye ulaşabiliriz. Canlı bir mahluku, bir sineği, bir kuşu, bir kelebeği veya insanı yaratabilmek için bütün kainatı yaratabilecek bir kudret ve kuvvet lazımdır. Başka bir ifadeyle, bütün kainatı yaratamayan bir sineğe sahiplik iddiasında bulunamaz. Çünkü kainatta ne varsa sinekte, böcekte, kelebekte, kuşta, insanda aynısı var. Tek fark küçüklük ve büyüklük. Levh-i mahfuzu yaratamayan bana hafızayı veremez. Arşa sahip olamayan kalbime sahiplik iddiasında bulunamaz. Fırtınaları, kasırgaları icat edemeyen bendeki öfkeyi icat edemez. Şu alemdeki nehirlere sahip olamayan kılcal damarıma sahiplik iddiasında bulunamaz. Çünkü küçüğü yapabilmek için büyüğü yapabilecek bir kudret lazımdır. Bu çok yüksek bir tevhid dersi. Üstadımız bu derste kainatın bölünmesi mümkün olmayan bir kül ve bütün olduğunu beyan ediyor. Demek ki sineğin kanadını kim yaratmışsa, semavatın kandillerini o yaratmıştır. İkinci cümlemiz, her bir canlı mahluk, şecere-i aleme güzel ve tatlı bir meyvedir. Eğer bizler aleme ağaç cihetiyle bakarsak, bu ağacın kökü var, gövdesi, dalı, çiçeği, meyvesi, yaprağı. Malum meyve ağacın en kıymetli cüzüdür. şu kainat ağacının da en kıymetli meyvesi canlı mahluklardır. Bu cümleyi tefekkür ederken kalemime şu ifadeler döküldü, paylaşıyorum. Nasıl ki ağaç meyvesiz hiç hükmündedir ve sobaya odun olmaktan kurtulamaz, şu alem ağacının meyvesi de hayattır. Hayatsız bir kainatın hiçbir kıymeti yoktur. Etrafımıza bir göz gezdirdiğimizde her şeyin cıvıl cıvıl hayat kaynaştığını, hayata koştuğunu, hayat için çırpındığını görürüz. Kuzuların meleğişinde, güvercinlerin kanat çırpışında, yaprakların sallanışında hep hayat vardır. Eğer dünyamızda hayat olmasaydı, dünyamız kupkuru bir çöl, donuk, sönük ve ölü bir küreden farksız hale gelirdi. İşte bu sırdandır ki Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'inde Rabbus semavati vel ard der. Semavatın ve arzın Rabbi. Yeryüzü bu kadar küçüklüğüyle beraber hayata bu derece mesken olmasından dolayı o kocaman semavata denk tutulmuştur. İşte hayat sahibi her mahluk bir, şu kainatın küçük bir numunesidir ve iki, şu kainat ve alem ağacının en tatlı meyvesidir. Üçüncü cümlemiz, hem her canlı mahluk kem ve vücuda bir nüvedir ki, çekirdektir ki Cenab-ı Hak o nüvede pek çok alemlerin örneklerini derç etmiştir. Acaba bu üçüncü cümle ile birinci cümle arasında bir fark var mı? Birinci cümlede her canlı mahlukun kainata küçük bir misal olmasından, üçüncü cümlede de her bir canlı mahlukun çok alemlerin örneklerini derç etmesinden bahsedilmiş. İki ihtimal var. Birinci ihtimal, üçüncü cümle birinci cümleyle aynı manadadır. Birinci cümleyi kuvvetlendirmek ve tekit için gelmiştir. Olabilir. Bazen bir cümleyi kuvvetlendirmek ve dikkati o manaya celbetmek için farklı kelimeler ile aynı cümle ifade edilebilir. İkinci ihtimal, ben ikinci ihtimali daha yakın görüyorum. Genelde üstadımız her ifade, her cümle, her kelime ile farklı bir manaya işaret eder. O mana şu olabilir. Birinci cümlede kastedilen maddi benzerlik, maddi alemin örneklerini taşıması. Üçüncü cümlede kastedilen ise manevi alemlerin örneklerini taşıması olabilir. Yani birinci cümle, her bir varlık kainatın küçük bir numunesidir. İşte kainatta su var, insanda su var. Kainatta elementler var, insanda elementler var. Kainatta dağ var, insanda kemik var. Kainatta nehirler var, insanda kılcal damarlar var. Kainatta ormanlar var, insanda saç var. Kainatta kasırga var, insanda öfke var. Kainatta bahar var, insanda neşe var gibi. Maddi benzerlikler. Üçüncü cümle ise manevi örnekler. Kainatta levh-i mahfuz var, insanda hafıza var. Kainatta alemi misal var, insanda rüya var. Kainatta arş var, insanda kalp. Kainatta kürsü var, insanda dima. Kainatta şeytanlar var, insanda nefis ve lümme-i şeytaniye gibi. Demek birinci ve üçüncü cümle ile kastedilen mana ya aynı olabilir ya da eğer farklı ise birinci cümlede maddi benzerlikler ve üçüncü cümlede manevi benzerlikler olabilir. Devam ediyorum. Sanki o zihayat gayet hakimane, hikmetli bir şekilde muayyen, belirli, ölçülü nizamlar ile bütün vücutlardan salmış bir katre ve bir noktadır. Yani eğer gücümüz yetse, şu kainatı ve alemi elimize alıp sıkabilsek, ondan bir damla alsak, işte o damla insandır, kuştur, kelebektir, sinektir, böcektir. Üstadımız bir katre veya bir noktadır demiş. Yani eğer biz aleme kitap cihetiyle bakarsak, her canlı mahluk bu kitabın bir noktası olur. Şöyle tefekkür etsek, üstadımız 350 bin nevden bahsediyor. Benim son okuduğum kitaplarda, tabii ilmin, tekniğin gelişimiyle 350 binle 1 milyonu geçmiş. Şimdi 1 milyon nev. Her bir nev bir bab olsa, kainatı kitaba benzettiğimizde her bir nevi bir bölüme benzetebiliriz. O zaman kainat kitabının tam 1 milyon babı, 1 milyon bölümü var. Mesela ağaçlar, elma ağaçları bir bölümü bir sayfası olabilir. Bir elma ağacı o sayfanın bir satırı olabilir. Ya da bir kelimesi olabilir. O ağacın elma meyvesi o kelimenin bir harfi olabilir. Ve elmanın çekirdeği de o kitabın noktası olur. Ama nasıl bir nokta? Bütün kitabın manası o noktada yazılmış. Adeta kitabın misali musaggarı küçültülmüş bir misal. O noktayı açabilsek karşımıza kitap çıkar. Kitabı küçültebilsek karşımıza o nokta çıkar. İşte üstadımız şöyle ifade etti. Canlı mahluka baktığımızda bir, her bir hayat sahibi kainatın küçük bir misalidir. İki, şu alem ağacının tatlı bir meyvesidir. Üç, öyle bir çekirdektir ki bütün alemlerin örnekleri onda yazılmıştır. Öyleyse küçücük bir hayat sahibi mahlukatı yaratmak için kainatı yaratabilecek bir kudrete malik olmak lazımdır. Ve üstadımız bu cümleyle ona işaret ediyor. Bu itibarla bir zihayatı halk etmek, bütün kainatı yedi tasarrufuna, tasarruf eline alan Cenab-ı Hak'tan mada hiçbir şeye isnat edilemez. Evet, yani bir sineği yaratmak için kainata sahip olmak lazım. Üstadımız bu hakikati 17. Lama'nın 14. notasının 1. remizinde çok belli ifade etmiş. Ben detaya girmeden aynen okuyorum. Ey esbab perest insan! Acaba garip cevherlerden yapılmış bir acayip kasrı, sarayı görsen ki yapılıyor. Onun binasında sarf edilen cevherlerin bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor. Diğer kısmı Endülüs'te, bir kısmı Yemen'de, bir kısmı Sibirya'dan başka yerde bulunmuyor. Binanın yapılması zamanında aynı günde şark, doğu, şimal, kuzey, garp, batı, cunup, güneyden o cevherli taşlar kolaylıkla celp olup yapıldığını görsen, hiç şüphen kalır mı ki o kasrı yapan usta bütün küre-i arza, yeryüzüne hükmeden bir hakimi mucizekardır. Yani gözümüz önünde bir saray yapılıyor. Bu sarayın taşlarının bir kısmı sadece Çin'de bulunuyor. Bir kısmı Endülüs'te. bir kısmı Yemen'de, bir kısmı Sibirya'da. Bu taşlar başka hiçbir yerde yok. Bir baktık, bir anda o taşlar kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan geldi, bina önümüzde hop yükseldi. Artık şüphemiz kalır mı ki bu binayı yapan zat bu taşların geldiği bütün mekanlara sahiptir? Elbette şüphemiz kalmaz. Çünkü o mekanlara, o ülkelere hakim olmasaydı taşı oradan getiremezdi. Aynen bunun gibi her bir hayvan öyle bir kas-ı ilahidir. İlahi bir saraydır. Evet, bir sinek deyip geçmeyin, bir böcek deyip geçmeyin, kuş deyip geçmeyin, balık deyip geçmeyin. İlahi bir saraydır. Hususen insan o kasırların, o sarayların en güzeli ve o sarayların en acibidir. Ve bu insan denilen sarayın cevherleri bir kısmı alemi ervahtan gelmiş. Ruhumuz nereden geldi? Ruhlar aleminden. Bir kısmı alemi misalden. Rüya görme yeteneğimiz nereden geldi? Alemi misalden. Levh-i mahfuzdan. Hafızamız nereden geldi? Levh-i mahfuzdan. Diğer bir kısmı hava aleminden, nur aleminden, anası, elementler aleminden geldiği gibi. Evet, biz de ve her bir canlı mahluk da misaldeki saray gibi, hatta ondan daha mükemmel bir saray. Vücudumuza cem ettiğimiz maddi ve manevi taşlar farklı farklı alemlerden gelmiş. O halde diyebiliriz ki bir insanı yaratabilmek için kainatı yaratabilecek bir kudret lazımdır. Ve diyebiliriz ki bir insanı yaratabilmek için kainatın tamamına hakim olmak lazımdır. Çünkü insandaki maddeler kainatın muhtelif mekanlarından toplanıyor. Şimdi üstadımız devam ediyor. Evet, aklı bozulmayan bir şahıs teemmülü, böyle tefekkürane düşünmesi sonucunda anlar ki. Üstadımız şimdi 5 tane icraattan bahsediyor. 5 icraat. Birincisi, mesela bal arısını pek çok şeylere fihriste yapan. Bal arısını pek çok şeylere fihriste yapan. Fihristenin kelime manası bir kitabın içinde ne bulunduğunu gösteren liste. Kitabı açarsınız, ilk sayfada bir liste vardır. Fihristedir bu. Kitapta ne var? Orada yazılıdır. İşte bir bal arısı şu kainat kitabının fihristesi olmuş. Dersimizin başında kainat ile insan arasında yaptığımız kıyas, kainat ve bal arısı arasında da geçerlidir. O yüzden burasını açmıyorum. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Tefekkür ederken şöyle bir not aldım bu cümleye. Evet, bal arısı kainatın küçük bir numunesidir. Bundan başka bal arısının vücudunda ve yaşayışında fizikten astronomiye, kimyadan bilgisayara kadar pek çok ilim dalının modern mefhumları ortaya çıkmaktadır. Bu planlamada bal arısı tek başına ele alınmamış. Güneşten çiçek tozuna, elma ağacından hava zerrelerine kadar, yer çekiminden insanın diline, midesine ve sağlığına kadar her şeyin her şeyle münasebeti göz önüne alınmıştı. O halde bütün mahlukatı kim icat etmişse bal arısını da şu kainatı o fihriste yapmıştı. İkinci icraat ve kitab-ı kainatın ekser mesailini insanın mahiyetinde yazan. Bu cümle birinci ve üçüncü cümleyle aynı. Peki burada niçin tekrar edilmiş? Sebebi şu. Üstadımız delilin başında Cenab-ı Hakk'ı ispat etmiyor. Sadece alemdeki icraatı anlatıyor. Mümin olsun, kafir olsun, her kim şu aleme baksa, her canlı mahlukun şu kainatın küçük bir misali olduğunu kabul eder. Her canlı mahlukun şu kainat ağacına tatlı bir meyve olduğunu kabul eder. Her canlı mahlukun vücudunda çok alemlerin örneği olduğunu kabul eder. Üstadım bu cümleden sonra Cenab-ı Hakk'a kapı açmadı. İlk önce delil nakış nakış dokudu. Şimdi burada delilden medlule gidiyor. O yüzden bir daha tekrar edilmiş. Üçüncü cümlemiz ve incir nüvesinde incir ağacının programını derç eden. Ve subhanallah. Kocaman bir incir ağacı küçücük incir çekirdeğinde yazılmış. İncir çekirdeğini toprağa attığımızda ondan kocaman bir incir ağacı çıkıyor. Bu incirin dalı, meyvesi, çiçeği, gövdesi, her şeyi küçücük incir çekirdeğine kaydedilmiş. Bu icraatı Rabbimizden başka kim yapabilir? Dördüncü icraat ve insanın kalbini binlerce alemlere örnek ve pencere yapan. İnsanın kalbi binlerce aleme örnek ve pencereymiş. Pencere olmasını ben şöyle anlamaya çalıştım. Pencere olmasıyla ilgili kalemime dökülen bilgi şu. Kalbin pencere olması, kalp hizmetkarları olan akıl ve hayalin yardımıyla bir anda güneşe kadar gider. Oradan denizlerin dibine dalar. Kah olur bahar sayfasında dolaşır, kah olur gezegenlerin arasında dolaşır. Hatta öyle olur ki namazda İyyâke na'bud diyen bir musalli namaz kılan bütün mahlukatı arkasını atar ve doğrudan doğruya Cenab-ı Hak ile muhatabane konuşur. İşte insanın yaptığı bu seyahat kalbin pencere olması sayesinde yapılır. Şu anda bizler bir odadayız. Sağımda bir duvar var. Duvar sebebiyle arka tarafı göremiyor. Ama arkamda bir pencere var. Pencereyi açtığımda uzakları görebiliyor. İşte kalbin de pencere olması insanın zaman ve mekan cihetiyle çok uzakta olduğu eşyaları görmesini sağlar. Bir de kalbin örnek olması var. Üstadımız şu kainattaki arşa mukabil insanda kalp var der. Kalp arşın bir numunesi ve örneğidir. Beşinci icraat, beşerin kuvve-i hafızasında tarih hayatını talukatıyla beraber yazan. Evet, ne yapmışsak, ne amel işlemişsek, hatıra suretinde Cenab-ı Hak hafızamızda bunları yazmış. Şimdi şu noktaya dikkat. Üstadımız beş tane örnek verdi. Cenab-ı Hakk'ın şu alemdeki beş tasarrufundan, beş icraatından bahsetti. Ve birazdan bu beş icraatı Cenab-ı Hakk'ın varlığına bağlayacak. Üstadımız hiçbir misali, hiçbir örneği gelişi güzel vermez. Ben şimdi sorsam, bizler beşinci örnekten sonra altıncı bir örnek daha verelim. Ve altıyı yedi, yediyi sekiz yapalım. Acaba örnekleri nasıl çoğaltırız? Örnekleri çoğaltabilmek için örneklerin dayandığı temeli ve aslı anlamak lazım. Yani bu örnekler ile anlatılmak istenen şey ne? Bakın şimdi beş örnek. Birincisi bal arısının aleme fihristi olması. İkincisi kainatın ekser meselelerinin hayasay mahlukatta yazılması. Üçüncüsü, incir ağacının incir çekirdeğinde kaydedilmesi. Dördüncüsü, insanın kalbinin binlerce aleme örnek ve pencere olması. Ve beşincisi, insanın kuvve-i hafızasında hayat tarihçesini yazılması. Bakın, misallerin oluşturulma mantığını anladıktan sonra altı yapabilirim artık. Tavus kuşu gibi güzel, rengarenk bir hayvanı yumurtada yazmış. Çoğaltabilirim artık. Yedi, gül, meneşe, lale gibi çiçekleri tohumlarda yazmış. Sekiz, insanın bütün programını nutfe denilen su damlacıklarında yazmış. Demek ki örneklerin dayandığı temeli bulunca örnekleri çoğaltmak mümkün. Son cümle, işte bütün bunları yapan ancak ve ancak her şeyi yaratan Halik olabilir. Ve böyle bir tasarruf yalnız ve yalnız Rabbul Alemine mahsus bir hatemdir. Yani hayat sayesinde küçük bir varlığı şu aleme misali musaggar yapmak. Alemin ekser meselelerini onda yazmak, onu bir fihriste yapmak, adeta şu kainat kitabında onu bir nokta yapıp, kitabın bütün meselelerini o noktada cem etmek, ancak ve ancak Allah'ımıza, Rabbimize, Halikimize mahsus bir hatemdir. Rabbul aleminden başka kimse bu icraata sahip olamaz. Rabbul alemin, üstadımızın kullandığı sıfata bakın ve bu derste anlatılan hakikat ile bu sıfatın arasındaki nükteyi de siz bulmaya çalışın. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Tegabben minna bi hurmetil Fatiha.